dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Mordat 1402, Hicri Kameri 16 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 3 Ağustos 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dünya tarihi, Aşura hamasetinde kadınların varlığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi İran Milli Genç Güreş Takımı'nın şampiyonluğunu tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Tümgeneral Selami, İran düşmanlarının tehditlerine üzücü bir yanıt veriyor açıklamasında bulundu. Ayetullah Nuri Hemidani, İslam ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklara karşı ciddi bir karar almaları gerektiğini belirtti. Ve Irak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bir mesajla İran Milli Genç Güreş Takımı'nı dünya şampiyonluğu kazandığı için tebrik etti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i mesajında şu ifadeyle yer aldı. İran Milli Genç Güreş Takımı'nın Türkiye Dünya Yarışmalarında elde ettiği başarı ve şampiyonluktan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal bayrağını dalgalandırmasından dolayı İran halkını tebrik ediyorum. Kuşkusuz ülkemiz gençlerinin çeşitli uluslararası müsabakalarda süre gelen başarıları bu ülke çocuklarına yetenek ve kabiliyetlerini göstermekte olup artan desteklerle diğer spor dallarında da başarılarının devamına tanık olmak yerinde olacaktır. Genç Güreş Dünya Şampiyonası müsabakaları 9 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin İstanbul kentinde düzenlendi ve sonunda İran takımı 48 kiloda Peyam Ahmedi Altın, 71 kiloda Ahmet Rıza Muhammedyan Gümüş, 45 kiloda Ali Rıza Emir Bronz Madalya ve 110 kiloda Emir Hüseyin Abdulli Bronz Madalya alarak şampiyon oldu. Takım sıralamasında İran 113 puanla şampiyon olurken 108 puanla Azerbaycan Cumhuriyeti ve 96 puanla Gürcistan ikinci ve üçüncü oldu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin önemine vurgu yaparak İran'ın 13. hükümetinde iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Pakistan Dışişleri Bakanı ve bu ülkenin diğer bazı üst düzey yetkileriyle yapılacak görüşmede siyasi, ekonomik, ticari, sınır ve ikili turizm ilişkileri ele alınacak. Son iki gündür İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomi heyeti İslamabad'da bulunuyor ve iki ülkenin ekonomik heyetleri arasında etkili müzakereler yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, üst düzey bir siyasi parlamenter ve ekonomik heyetin başında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'nin davetlisi olarak 3 günlük resmi bir ziyaret için çarşamba gecesi İslamabad'a giriş yaptı. İran-Pakistan ilişkileri Pakistan'ın uzun bir bağımsızlık geçmişine sahiptir. Son yıllarda Tahran-İslamabad ilişkileri çeşitli sektörlerde gelişmektedir. İran'ın komşu ülkelerinden biri olan Pakistan 900 kilometreden fazla kara sınırına sahiptir. Ve Irak'tan sonra İran ile en uzun ortak sınıra sahip ülkedir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İran Silahlı Kuvvetleri düşmanın tüm tehditlerine ve kinlerine pişman edici cevap verdiğini söyledi. Tüm General Selami Fars Körfezi'nin bu Musa Adası'ndaki tatbikatında bulunan güçler arasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran Silahlı Kuvvetleri sınırların güvenliği ve bağımsızlığı ve İslam İnkılabı'nın şanlı kazanımlarının korunması için fedakarlıklar yapıyor. Fars Körfezi tatbikatında İslam İran'ın kıyı şeridindeki gayretli mücadelecilerin ve cesur ve delikanlı sınır muhafızlarının varlığından duyduğu memnuniyeti dile getiren tüm General Selami, savunma hala devam ediyor ve bu İslam İnkılabı rehberinin mantığıydı ki her durumda savunma hazırlığı ve her zaman kesin bir gerekliliktir dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı sözlerine şunları ekledi. Bölgenin tüm Müslüman milletleri ve hükümetleri kardeşçe bir atmosferde tüm bölgenin güvenliğini tesis edebilecek kapasitededir ve hiçbir yabancı gücün varlığına ihtiyacı yoktur. Taklit mercilerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemidani, Kur'an-ı Kerim'e yenilenen saygısızlık vesilesiyle gönderdiği mesajda İslami örgütler ve ülkeler Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla mücadele etmek için ciddi bir karar almalıdır dedi. Yeni haber ajansının bildirdiğine göre bu taklit merci Kur'an-ı Kerim'e tekrarlanan saygısızlık vesilesiyle bir mesajda şunları kaydetti. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'e hakaret devam ediyor. Daha da üzücü olan etkili kuruluşların pratik ve adım atmaması, sadece basit bir açıklama yapması ve suçun işlendiği ülkenin önce bu hakarete izin vermesi, ardından protestocular karşısında pişmanlık duymasıdır. Ayetullah Nuri Hemedani ayrıca şunları kaydetti. Kuşkusuz semavi dinlerin mukaddes hatlarına hakaret caiz değildir ve bu cinayetin önlenmesi ve mücadele edilmesi için İslam ülkelerinin teşkilat ve liderlerinin bir an önce ciddi bir karar almaları gerekmektedir. Bu küstah eylemler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de tepkisiyle karşılaştı ve İslam toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirtirken İslamofobi yönünde gerilimi tırmandıracak her türlü eylemi kınadı. İran Çevre Kurumu Başkanı Afganistan'ı yönetenler Hirmen Su Tahliye Anlaşması'nı kabul etmekten söz etseler de pratikte 820 milyon litre su yerine sadece 15 milyon litre su salındığını belirtti. 1972'de İran ve Afganistan yetkilileri arasında imzalanan Hirmen Antlaşması'na göre İran'ın Hirmen Nehri suyundaki payı yılda 820 milyon metreküp ve saniyede yaklaşık 26 metreküptür ki bu oran farklı aylar ve mevsimlere göre değişmektedir. Ali Salicioğlu dün çarşamba günü hükümet heyeti toplantısı oturum aralarında gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Afganistan'ın yönetim organındaki İran'ın Hirmen'de su hakları konusunda birkaç kez toplantı yapması istendi ancak onlar reddetti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Çevre Kurumu Başkanı İran'ın su haklarının Hirmen'den alınması konusunda gerekli takibin yapılmasından hükümet adına Enerji Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu belirterek şunları kaydetti. Son iki gün boyunca Afganistan'da çok yağmur yağdı ve yağmurdan gelen su Hirmen Nehri'ne girdi. İran'ın Çevre Kurumu Başkanı Afganistan tarafındaki barajın arkasında bulunan su seviyesinin iyi olduğunu ancak Taliban hükümeti iki ülke arasındaki anlaşmaya göre hareket etmediğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer enerjinin ülke elektriği içindeki payı 20 bin megawatt olarak belirlendi. Bu konuda araştırma yapıldı ve bunun için bilgi desteği var açıklamasında bulundu. Muhammed İslami hükümet heyeti toplantısının oturum aralarında şunları kaydetti. Nükleer elektrik payını operasyonel hale getirmek için ilk olarak bu tür santrallerin boyutları nedeniyle reaktörü soğutmak için gereken suyun mevcut olması yönünde kıyıya yakın inşa edilmeleri gerekir. İkincisi ise iklim ve altyapı açısından ülkenin elektrik şebekesine bağlı bir yerde olması gerekiyor. İslami, Grossi'nin önümüzdeki hafta Tahran'a yapacağı ziyaretle ilgili tahminler konusunda ajans ile etkileşimlerimiz güvenceler ve MPT çerçevesindedir diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi Genel Müdürü İran'ın Rusya'dan yük taşıma seviyesi geçmişe göre %70 arttığını söyledi. Rusya Demir Yolları Komiser Yardımcısı Sergey Pavlov ile yaptığı ortak görüşmede Seyit Miyaz Salih şunları kaydetti. Reşt Astara Demir Yolu'nun hizmete girmesi için Rusya ile işbirliği yapılırken Reşt Astara Demir Yolu hizmete girene kadar Saras'taki mevcut kapasitenin kargo taşımacılığı için kullanılması öneriliyor. İran Demir Yolları Genel Müdürü, İran'da transit yük taşımacılığının mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini ve vagon için herhangi bir gecikmenin deniz yolunu demir yolu üzergahına göre daha avantajlı hale getireceğini belirtti. Sergey Pavlov sözlerine şunları ekledi. Transitte %70'lik rakam İran ve Rusya arasındaki işbirliği için küçük ve Rusya Ekonomi Bakanı ile daha önce yapılan görüşmelere dayanarak İslam Cumhuriyeti'nin açıkladığı transitte %700'lük artış İran tarafından hayata geçirilmelidir. İran ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre iki ülkenin transit geçişinin 2030 yılına kadar 50 milyon ton kapasiteye ulaşması gerekirken şu anda İran üzerinden sadece 8 milyon ton Rus malının geçiş olasılığı bulunuyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. TRT'nin haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Teröristler için kaçacak yer yok. Hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan ZAP'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız. Türk askerlerin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki yasa dışı varlığı, bu ülkelerin hakları ve hükümetleri tarafından her zaman kınanmış ve şiddetle karşı çıkılmıştır. Bağdat ve Şam, Ankara'nın saldırılarını toprak egemenliğinin ihlalinin açık bir örneği olarak nitelendirmiştir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'tan El Hal ve kampındaki çatışmaların durdurması konusunda yardım istedi. Aynı El Hal ve kampında şiddetli ve silahlı çatışmalar cumartesi gecesinden itibaren başladı. Filistinli büyüteciler için Ayn El Hal ve kampı Lübnan'ın güneyindeki Saide bölgesinde bulunuyor. Muhabirimizin verdiği habere göre İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye mesajında hareketin Ayn El Hal ve kampındaki güvenlik ve istikrar arzusu hakkında bilgi verdi ve şunları kaydetti. Bu kamp devam edecek, Filistin'e dönüş sahnesi olmalı ve Filistinli grupların silahları sadece Siyonist düşmana yönelik olmalıdır. Çarşamba gecesi Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Ayn El Hal ve de meydana gelen bir başka çatışmada da 4 kişi yaralandı. Çatışmaların bu Filistin kampına dönüşü, Lübnan parlamento üyesi Usame Saad pazartesi gecesi Lübnan'ın güneyindeki Ayn El Hal ve Filistin kampında ateşkesi istikrara kavuşturma anlaşmasını duyururken oldu. Amerikan işgali kendisine bağlı Demokratik Suriye güçleri milisleriyle ortaklaşa Cezire'de işgal ettiği bölgelerden Suriye servetini çalmaya devam ederken, geçtiğimiz saatlerde HSK ve kırsalında milislerce ele geçirilen ve kontrol ettikleri silolarda toplanan kepek yüklü onlarca tankeri çaldı. Suri resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre Irak sınırına yakın El Yarubiye kırsalından yerel kaynaklar Sana muharebine El Yarubiye silolarından yüklenen köpekli malzeme yüklü 45 tırdan oluşan bir konvoyun gruplar halinde yasa dışı El Mahmudiye geçişinden Kuzey Irak'taki işgal üstlerine doğru çıkarıldığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ile barışın sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla gerçekleşen Brüksel toplantısına işaretle şunları söyledi. O görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ben iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanıması konusunda anlaştık. Ermenistan toprakları 29.800 km2, Azerbaycan toprakları 86.600 km2'dir. Paşinyan sözlerine şunları ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı anlaşmamızı henüz aleni bir şekilde onaylamadı ama reddetmedi de. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev vaatlerde bulunarak Dağlı Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmelerini istedi. Aliyev, Ermeni yetkilileri yalan söylemekle ve gerçekleri saptırmakla suçladı ve Karabağ Ermenilerinin liderlerini takip etmemesi gerektiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü yeni bir raporda çarşamba günü Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana verdiği kayıpları açıkladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Igor Konashenko şunları söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonun başlamasından bu yana silahlı kuvvetler 458 uçağı, 245 savaş helikopterini ve 5430 Ukrayna insansız hava aracını imha etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev ve Ukrayna'nın Rus dil edebiyatı ve kimliğini yok etme planlarını açıkladı. El Cezire'nin verdiği haber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada bugünkü Batı ve Ukrayna politikasının Rusya ile ilgili her şeyi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Ve son haberimiz. Politico dergisi bir diplomat ve bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington'un Nijer'deki büyükelçilik personelinin çoğunu tahliye etmeye hazırlandığını belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran-Suriye ilişkilerinin perçinlemesi için yeni adımlar başlığı altında. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i 3 Suriyeli bakan ile görüşmesinde Suriye ziyaretimizde varılan anlaşmaların tam olarak hayata geçirmesine vurgu yapmak istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Reis ile Suriye'den İran'a gelen heyetle görüşmede İran Cumhurbaşkanı 3 ay önce Şam'a yaptığı ziyarette varılan anlaşmaların durumu başta olmak üzere ticari ve ekonomik anlaşmaların durumu ele alındı. Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti uzun yıllardır birbirlerine yardım edip stratejik bir işbirliği örneğini ortaya koyabilmişlerdir. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suriye Dışişleri Bakanı Faiz Al-Miktad ile görüşmesinde İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu belirterek başta ticaret ve ekonomik alanlarında olmak üzere ilişkilerin her alanda sağlamlaştırmasına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reis'i Suriye Dışişleri Bakanı Faiz Al-Miktad ile yaptığı görüşmede iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerdeki ortak çıkarlarına işaret ederek şunları söyledi. Tahran-Şam ilişkilerinin topyekün olarak geliştirmesi ve derinleşmesi için uzun vadeli ve etkili planlamalar yapılmalı. Bu doğrultuda özellikle de ekonomik olmak üzere milletlerin çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir. Cumhurbaşkanı Reis'i yabancı güçlerin bölgede ve Suriye topraklarında devam eden yasa dışı varlığını bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehlikeli olarak değerlendirdiğini belirterek IŞİD, Amerikalıların eseridir ve bugün IŞİD ve Amerika'nın bölgenin herhangi bir yerindeki varlığı kabul edilemez, dedi. Cumhurbaşkanı reisi sözlerini şunları ekledi. General Hac Kasım Süleymani gibi büyük şehitler Amerika ve Siyonist rejim terör bölgedeki DAEŞ dahil vekalet savaşçılarına karşı durdu. Ayetullah reisi Suriye'nin güvenlik ve istikrarını ve bu ülkenin bölgesel denklemlerdeki güçlü varlığını korumanın önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti. Korkakça saldırılar karşısında Suriye milletinin ve hükümetinin takdire şayan duruşu çok değerlidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı reisi, ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün yok sayılmasının hiçbir ülkenin hakkı olmadığını ve Suriye milletinin buna müsamaha göstermeyeceğine şüphe olmayacağını belirtti. Bu görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın mesajını sunarak Ayetullah Reisi bu ülkeyi ziyaret etmeye davet etti. İki ülkeyi harekete geçiren gelişmelerin yakında gerçekleşeceğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye milletinin İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini ve yardımlarını asla unutmayacağını belirterek şunları ekledi. Suriye, iki ulusun liderleri arasında kurulan güçlü ve istikrarlı ilişkilerin devamına önem veriyor. Bu doğrultuda şehidimiz Hac Kasım Süleymani'nin kanı iki millet arasındaki derin bağın teminatıdır ve şehit Süleymani ve şehitlerimizin fedakarlıklarını unutmayacağız. Faysal Miktat ayrıca şu hususa da dikkat çekti. Amerika, bölgedeki bazı ülkelerle ilişkilerinde en şeytani yöntemleri kullanıyor ve onlara saygısızlık ederek, aşağılayarak bölgedeki Siyonistleri hakim kılmaya çalışıyor. Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye milletinin duruşu ve direniş cephesi sayesinde Amerika, Siyonist rejim ve suç ortaklarının bölgedeki planları boşa çıktı. Ve bugün Suriye'nin başarısız olmadığı ve savaşı sona yaklaştırdığı bir noktaya gelindi, dedi. Ahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıkların devam etmesi etrafında. Müslümanların ve İslami ülkelerin iki Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına karşı geniş çaplı itirazlar devam ediyor. Müslümanların ve İslami ülkelerin iki Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına karşı geniş çaplı ve ciddi tepkileri rağmen ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da bu hakaret içeren tepkilerine rağmen, hatta bu iki ülkenin bu tür eylemleri önleme sözlerine ve laflarına rağmen bir kez daha bu iki ülkede Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkta bulundular ve kışkırtma eylemlerine devam ettiler. İsveç polisi üçüncü kez İsveç vatandaşlığı alan Iraklı mülteci Selvan Momika'ya meclis parlamento önünde bulunup Kur'an-ı Kerim yakma izni verdi. Yayınlanan videoya göre kendisi ve suç ortağının İsveç parlamentosu önünde bu hakaret içerisi ve kışkırtıcı eylemi yaptıkları, Selvan Momika ve Selvan Nacim'in Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ettikten sonra kalabalığın önünde Kur'an'ın sayfalarını yırtıp yaktığı görülmektedir. Bu konuda İsveç gazetesi Express'in daha önce Momika'ya Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağına yönelik iki hakaret eyleminde eşlik eden Selvan Nacim adında naklen bu ülkede Kur'an-ı Kerim yasaklanana kadar bu eyleme devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da aşırı sağcılar bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. İsveç ve İslam ülkeleri arasındaki ilişkiler geçtiğimiz hafta yaşanan bu hakaret içerisi ve kışkırtıcı eylemler nedeniyle gerilmişti. Ve Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı ederek maslahat güzarını da geri çağırmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri de pazartesi günü yaptıkları olağanüstü toplantıda İsveç ve Danimarka'da tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınadılar. İsveç makamları tarafından bu tür eylemlere izin verilmeye devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunların İsveç ve Danimarka'da tekrarlanmasını önlemek için gerekli adımların atılmamasından dolayı bu iki hükümeti de uyardılar. Bu açıklamanın devamında İsveç ve Danimarka'nın ihmalinin altı da çizildi. Bu iki ülkenin yetkililerinin bu eylemlerin tekrarını engellemeye çalışması da istendi. Siyonist ajanlarının hakaretlerine Müslümanların ve İslam ülkelerinin hatta Birleşmiş Milletler'in sert tepkilerine rağmen Tel Aviv'le bağlantısı kesin olan Selva Mumika gibi şahısların bu tür insanlık dışı eylemlerine rağmen ancak batılı ülkeler hala ifade özgürlüğü bahanesiyle başta Kur'an-ı Kerim'i yakmak olmak üzere İslami kutsal hususlara hakaret edilmesine izin veriyor. Batılı ülkeler Birleşmiş Milletler'in bu tür eylemleri kınadığı ve bu eylemlere karşı çıktığı bir sırada kendi inatçı tavırlarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak şöyle diyor. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Kur'an-ı Kerim sayfalarının şehrin merkezindeki bir caminin önünde yakılmasını açıkça kınadı. Ferhan Hak şöyle dedi, Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi bunun Kurban Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara karşı çirkin bir saygısızlık olduğunu söylüyor. Ferhan Hak sözlerine şunları ekledi, Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi temel bir insan hakkı olarak ifade özgürlüğünü korumanın önemini vurguluyor. Ancak aynı zamanda kutsal kitaplara ve ibadet yerlerine ve dini sembollere ve mukaddesata saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve Batılıların ifade özgürlüğü ile alay ve küfür özgürlüğü arasındaki farkı kasıtlı olarak görmezden geldiğini düşünüyor. İsveç ve Danimarka dahil olmak üzere Batı'nın ve Batılı ülkelerin ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarına bakıldığında bu özgürlüğün ancak Batılı değerlerin sorgulandığı sırada yasak hale geldiği görülüyor. İslamofobi ve İslam karşıtlığı, Müslümanların kutsallığına hakaret gibi Batı'nın hor gördüğü konuları ele almak ve onları yaymaya çalışmak ise ifade özgürlüğü sayılıyor. Diğer durumlarda da Holokost meselesi veya mevcut savaş sırasında Rusya'dan yana tavır almak gibi durumlar kabul edilemezdir. Avrupa hükümetleri bu alanda alışılmadık veya yetkisiz tutumlar sergileyen kişilere karşı sert tepki gösteriyor ve bir kez daha çifte standartlı tavrını ortaya koyuyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Mordad 1402, Hicri Kameri 16 Muharrem 1445 ve Miladi 3 Ağustos 2023 Perşembe. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Mordad 1392'de İranlı ünlü tiyatro nakkalı Veliullah Turabi vefat etti. Nakkallık alanında önemli bir şahsiyet olan Veliullah Turabi, uluslararası alanda çıktığı sahnelerde sergilediği başarılı performansı neticesinde özel konuma yükseldi. Tahran Okulu'nda nakkallık dalında üstad olan Veliullah Turabi, İran'ın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde nakkallık alanındaki yüksek kabiliyetlerini sunmayı başardı. Babası taziyecilik sanatını küçük yaşlardan itibaren sahneledi. Müslüman çocukları canlandırdı. İki çocuk rollerinden sonra Hazreti Kasım Aleyhisselam, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam rollerini oynadı. Mürşid Veliullah Turabi, Tahran Mektebi'ni sadece İran'da değil dünyanın ücra köşelerinde bulunan tek hocasıdır. Sanatını sundu ve Firdevsi'nin, Şahnamesi'nin ve diğer ünlü Fars edebi şahsiyetlerinin muhteşem şiirleriyle birlikte İran'ı ve İranlıları üne kavuşturdu. Şahname hikayelerini ve eski nakkalinin büyük bir hakimiyeti beyti vardır. Ve nakkali diye özel bir üslubu vardır. Şahnameyi okuması, orijinal olmasına ve geleneklere dayanmasına rağmen öyle bir yaratıcılıktan yararlanıyor ki onu izlemek her izleyicinin zihninde tatlı bir hatıra bırakır. Birkaç tumar hazırlayıp düzenlemenin yanı sıra Şahname'nin çeşitli anlatımlarını birkaç cilt halinde derledi ve bunlardan biri Meşkinname adıyla yayımlandı. Şahname'yi anlatmak uzun bir geçmişe sahip bu İranlı sanatçının en önemli faaliyetlerinden biriydi. ...109 yıl önce bugün 3 Ağustos 1914'te Almanya Fransa'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı büyük bir aşamaya girdi. Birinci Dünya Savaşı fiilen 28 Haziran 1914'te Avusturya Veliaht Prensi'nin öldürülmesi, ardından 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş ilanıyla başladı ve Almanya'nın Fransa'ya savaş ilanıyla yeni bir aşamaya girdi. Bu olaylar Avrupa ülkelerinin sayısız farklılıklarını gidermek ve birbirlerine yönelik şüphelerini ortadan kaldırmak ve hatta iktidar susuzluklarını gidermek, 4 yıl boyunca tüm Avrupa'yı saran bir savaş başlatmak için bir bahaneydi. Birbirleriyle anlaşması olan Avusturya ve Almanya teyakkuza geçti. Almanya ilk aşamada Lüksemburg'u işgal etti ve 3 Ağustos 1914'te Fransa'ya savaş ilan etti. Birkaç saat sonra Fransa ile dostluk anlaşması imzalayan İngiliz hükümeti bu ülkeyi desteklemek için savaşa girdi ve böylece Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri 8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bir yangın ile karşı karşıya geldi ve nihayet 11 Kasım 1918'de sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Enflasyon öncesinde dolar ve euro zirvede.
Milli Gazete.
Suçlular artık serbest kalmayacak. Anayasa Mahkemesi o maddeyi kaldırdı.
Ve yeni mesaj.
Bahçeli almak istedikleri belediyeleri açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 1 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yargıya talimat devam ediyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni vergiler ve fahiş zamlarla ekonominin yıkımı ve siyasi tartışmalar arenasında Cumhurbaşkanı sarayda topladığı yeni atanan 1102 hakim ve savcıya yeni talimatlar vermesi, Türkiye'de yargının düşürüldüğü vahameti bir defa daha ifşa etti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Partili Cumhurbaşkanı olarak hakim ve savcıların kura töreninde bir yandan darbe anayasasından kurtulmaktan dem vurup diğer yandan sanki seçim meydanındaymış gibi bay bay Kemal diye daha 2 ay önce seçimde kendisiyle yarışıp milletin yarısının oyunu alan Millet İttifakı ortak adayını engellenen 17-25 Aralık rüşvet operasyonu ile hala karanlıkta bırakılan 15 Temmuz hadisesi üzerinden karalayıp tahkire kalkışması siyasetin yargıya müdahalesinin yeni göstergesi oldu. Bir yandan yeni hakim ve savcılara rehberiniz vicdan pusulanız olsun, buna dikkat ediniz. Kararlarınızda hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin diyerek, diğer yandan siyasi rakibine hayatı yalan hakaretini savurarak siyaset yapması, siyasetin yargıyı suistimalinin son çarpık tezahürü oldu. Bu çarpıklık törene katılan savcılarla hakimlerin önüne gelebilecek davalarda ana muhalefet lideri aleyhinde yargıya tepeden emir ve telkin olarak açığa çıkarken, Tek kişilik ucube otoriter rejimde siyasi iktidarın yargıyı siyasette bir sopa olarak istimalini tekrar ortaya koydu. Bilindiği gibi daha önce adalet eski bakanlarının ve yüksek yargı temsilcilerinin adalet sarayları yaptık, lakin içini adaletle dolduramadık yakınmalarıyla, adalete güven sıfırlandığı hayıflanmalarıyla hiçbir organ, makam merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye veya telkinde bulunamaz hükmünü esas alan anayasanın 138. maddesinin öldüğü itiraf edilmişti. Hukukçular 15 Temmuz'dan sonra dayatılan 20 Temmuz OHAL darbesiyle 5000'e yakın hakim ve savcının yargısız infazla ihracıyla, binlerce partili avukatın uyduruk mülakatlarla hakim savcı atanmasıyla, Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerinden emri vakilerle vesayete alınan yargının siyasetin sopası haline getirildiğine dikkat çekmişlerdi. Aslında Cumhurbaşkanı'nın baştan beri yargıya zaten gerekenleri söyledik, gereğini yapıyor. Yargıya gereken talimatlandırmayı yaptık. Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum restleriyle yerel mahkemelerin yüksek mahkemenin kararlarını takmamasını salık vermesi bunun ikrarıydı. Bilhassa siyaseti ilgilendiren davalarda bazı mahfillere çağrılan hakimlerin tehdit ve şantajlara maruz bırakılmalarının ardı arkası kesilmiyor. Sarayın istediği kararları verenler kısa sürede terfi ettirilirken, farklı karar veren hakimlerin sürülmesinde görüldüğü gibi mahkemelere ve hakimlere baskılar bütün ağırlığıyla sürüyor. Ve anlaşılan o ki hakim ve savcılara şuna buna bakmayın, bağımsız olun tavsiyeleri perdesinde kararlarınızda bir tek saraya ve iktidara uyun örtülü talimatı veriliyor.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 1 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Tek bir faiz yanlışı refahımızdan 20 yıl götürdü" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son 2 yıldır ekonomide yapılan yanlışlar üretici ve tüketici olarak hak ettiğimiz refahımızdan en az 20 yıl götürdü. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Bugünkü siyasi iktidarın orta ve uzun dönemi hedef alan politika anlayışı yoktur. Sorunları günübirlik, popülist önlemlerle çözmeye çalışıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Günübirlik popülist çözümlerde sosyal fayda ve maliyet hesabı yapamazsınız. İktisadi ve sosyal kalkınmaya etkilerini göremezsiniz. Toplumsal refah etkilerini tahmin edemezsiniz. Ayrıca daha hızlı bozucu etkileri de olur. Bu yanlış kararlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu köşenin sınırlı olması nedeni yalnızca faiz yanlışına eğilmek istiyorum. 13 Ağustos 2018'de kur şoku yaşadık. Nedeni dalgalı kur politikasının kırılganlığı. 14 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg'in Londra bürosunda iş adamlarına faiz artırımına karşıyım demesiyle yatırımcıların Türkiye'ye karşı yatırım iştahlarını kaybetmeye başlaması, Amerikalı rahip Andrew Brunson olayıyla ilgili yaptırım kararıydı. Kur şokuyla Nisan 2018 ayında 4,06 olan dolar kuru Eylül'de 6,06'ya yükseldi. 83,14 olan Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksi 62,46'ya geriledi. Yani TL değer kaybetti. TÜFE oranı da aynı ayda %25 oldu. Ama o zaman Merkez Bankası ve ekonomi yönetimine aşırı müdahale yoktu. Merkez Bankası kur artışını ve enflasyonu önlemek için haftalık repo faizini kademeli arttırdı ve %24'e çıkardı. Reel faiz nedeniyle TÜFE bir yıl sonra 2019 Ekim ayında %8,55'e geriledi. Dolar kuru da 5,74'e düştü. Özetle 2018 Eylül ile 2019 Aralık arasında reel faiz politikası hem TÜFE'yi düşürdü hem de kur artışını frenledi. 2019 sonunda Merkez Bankası faizi TÜFE'nin düşmesine paralel olarak yeniden TÜFE seviyesine indirilmişti. Böyle bir tecrübe yaşamış ve başarılı olunmuş faiz politikasının 2021 sonunda tersi yapıldı. Eksi reel faizin %30'lara çıkması nedeniyle TL'de aşırı değer kaybetti. Bunu ve TL'den kaçışı önlemek ve enflasyonu düşürmek için piyasa ekonomisinde akla bile gelmeyecek kur korumalı mevduat icat edildi. Merkez Bankası rezervleri boşaltıldı. Bankalara yasaklar getirildi. Piyasaya polisiye kontroller ve yasaklar getirildi. Faiz yanlışıyla bozulan ekonomik istikrar hepimizden götürdü. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi ve portföy yatırımları girişi durdu. Tersine çıkış başladı. Döviz ihtiyacı arttı. İthal girdi maliyetleri enflasyonu artırdı. Ekonomi yönetimi için güven sorunu oluştu ve yerli sermaye yatırım yapmıyor.
Burak Kıllıoğlu 1 Ağustos tarihli Milli Gazete'de "Hesabı niye halk ödüyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimden sonra değiştirilen ekonomi yönetimi, siyasi iktidar için sorumluluğu yeni ekibe yükleme fırsatı oluyor. Nasıl ki Nebati dönemindeki ekonomi politikalarının Nebati ve eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na mal etmek doğru değilse, bugünkü ekonomi politikasını da tamamen Mehmet Şimşek ve yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan'la ilişkilendirmek de doğru olmaz. Hepsinin üzerinde bir irade olduğunu unutmamak gerekiyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O irade ki verin yetkiyi faizle, dövizle, şunla bunla nasıl mücadele ediliyormuş görün diye halktan yetkiyi almıştı. Ve 2018'den bugüne dek süren ekonomik tarihin en çalkantılı günlerinin de yaşanmasına neden olmuştu. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisindeki gereksiz ısrarla enflasyonun çok kısa sürede patlatılması, milyonların çok hızlı şekilde fakirleşmesi ve aleni bir servet transferi dönemi yaşandı. Bu anlayışın akşamdan sabaha değişmeyeceği meydanda ve ekonomideki ağır faturanın da halka yükleneceği de aşikar. Yeni TCM Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz hafta yaptığı enflasyon raporu toplantısında ileriye dönük mesajlar verdi. Ama bu mesajların halkın menfaatine olduğunu söylemek son derece güç. İyimser bakmak isteyenler umut dağıttı diyebilir. Ama 2023 ve 2024'ün banka gözden çıkarıldığı ve 2025 sonrası denerek aslında 2025'in de feda edilebileceği vurguları, aslında adı konmamış bir IMF programı gibi bir şeyle muhatap olacağımızı gösteriyor. Meali, acı reçeteyi vatandaş içecek, kemerleri vatandaşı sıkacak, sıkıntıyı halk çekecek ve bu uğurda da en az 2-3 seneyi feda edeceğiz. Cumhurbaşkanı 12 Aralık 2022'de herkes enflasyonda hesabını %20'lere göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere yetkimizi kullanarak gereken cevabı vereceğiz. Derken, acaba yerel veya küresel hangi gelişmeler yaşandı veya ekonomiye hangi saldırılar yaşandı da böyle bir hedeften sapma meydana geldi? Vergi, harç, cezalara, vergilere vesaire bu sapmaya göre mi zamlar yapıldı? Öyleyse eğer maaşlara neden %25-30 bandında artışlar yapılıyor? Enflasyon tahminindeki sapma dahi ekonominin halini ortaya koyuyor. Dün bugünden ucuzken bugün de yarından ucuz olacak. Tarifi mümkün olmayan bir fakirleşme sarmalına sokulan Türkiye'de peşinen önümüzdeki birkaç yılı da çöpe atmamız bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Portakal, Farsça'da bir çeşit meyvedir. Turunçgillerden, bazen tatlı, bazen ekşi ve bazen de mayhoş tadındaki bir meyvedir. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Eğer soğuk alıp üşütürseniz, bir bardak portakal suyu size iyi gelebilir. Çünkü adeta C vitamini deposudur. C vitaminin küçük askerleri portakalda hazır ol durumda oturmuş, kabın açılmasını, ağza girmeyi ve sizin bedeninize girerek her şeyi daha iyi hale getirme anını bekliyorlar. Fakat portakal kelimesi İngilizce'de bir ülkenin adıdır. Avrupa'nın en batı noktasına yer alan ve batıda Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke. Yani Türkçe'de Portekiz dediğimiz ülke. Değerli dinleyiciler, bu Dünya Tarihi programımızın ilk bölümüdür. Dünyanın en doğusundan en batısına kadar mühürlenmiş hatıralarla dolu. Bundan yaklaşık 500 yıl önce Portekizli tüccarların dünyası aynı bir portakal kadar küçüktü. Onlar tüm dünyadan sadece Asya ve Avrupa ve Kuzey Afrika'yı tanıyor ve deniz ve karayollarından İran ve Roma gibi dönemin zengin ve büyük ülkeleriyle ticaret yapıyorlardı. Tüm bu yarım yamalak dünyada ne zaman savaşlar dinseydi, tüccarların rekabeti yükselirdi. Avrupalılar ipek, pamuklu kumaşlar ve halı üretemiyorlardı. Onlar mücevherler ve çelikten yapılan aletleri de diğer ülkelerle ticaretten kazanıyorlardı. Avrupalı zenginler ve aristokratlar baharata bayılıyorlardı. Yemeklerinin daha leziz olması ve daha uzun süre saklanabilmesi için karabiber ve tarçın ve karanfile ihtiyaçları vardı. Tabii ki tüccarlar da bu ürünler ve baharatlar için Hindistan ve Çin'e kadar yolculuk yapmaları gerekirdi. İhtiyaçları olan tüm bu ürünler arasında Avrupalılar için en çok baharat ve ipek çok önemliydi. Öyle ki kat ettikleri yollara İpek yolu veya baharat yolu gibi isimler verdiler. Tabii ki her şey baharat ve ipekle son bulmuyordu. Avrupalı krallar birbirleriyle savaşıp rekabet ediyorlardı ve hatta kendi ülkelerinde de büyük feodallerle de rekabet ediyorlardı. Onlar birbirlerine üstünlük sağlamak için daha fazla altına ihtiyaçları vardı tabii ki. İşte bu altına olan daha fazla ihtiyaç ve tabii ki Eldorado kayıp altın şehri ile ilgili efsaneler Avrupalı tüccarların hastalanmasına sebep oldu ki biz bu hastalığa altın hırsı diyoruz. Eldorado kayıp altın şehir doğu tarafının en ucra noktasında tüm dağları sum altından olan ve hatta evleri ve caddeleri bile altından yapılan efsanevi bir kentti. Avrupalı çocuklar bu efsanelerle büyüdüler ve her batılı genç ise bir gün Eldorado'ya gitme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Fakat Avrupalı prensler diğer gençlere göre daha heyecanlı düşüncelerle yanıp tutuşuyorlardı ve Eldorado'yu yönetme hayalini kafalarında kuruyorlardı. Belki de Hindistan ve Çin'e ilk yolculuk yapan Avrupalı tüccar, ünlü Avrupalı seyyah ve tacir Marco Polo'nun babası ve amcasıydı. Marco Polo 17 yaşından itibaren babası ve amcası ile yolculuk yaptı ve hatıralarını yazdı. Onun Hindistan ve Çin krallarının göz kamaştıran sarayları, elbiseleri ve süslemeleri ile ilgili yazıları Avrupalılara Eldorado'nun pek de bir efsane olmadığına ikna etti. Osmanlı İmparatorluğu ticaret için Avrupalılara karayollarını kapattığında Avrupalıların daha fazla altın bulma hırsları yok olmadı. Tüm Avrupa ülkeleri arasında sadece Portekizler kendi askerlerini okyanusların mavi sularına yolladılar. Ondan önce de sadece Portekizli tüccarlar Akdeniz'de gemicilik yapıyordu ve Gine'nin Afrika'nın son noktası olduğunu sanıyorlardı. Yani ondan sonra gemi ile Hindistan'a doğru yol alınabildiğini düşünüyorlardı. Fakat gerçek onların düşündüğünden çok daha büyüktü. Portekiz kralının oğlu Prince Henry, deniz keşif yolcularının liderliğini üstlendiğinde, birkaç gemiyi Atlas Okyanusu'na gönderdiğinde sadece Afrika'nın batı sahillerini tanıyabildiler ve Afrika kıtasının gerçek ölçülerini bir nebze alabildiler. Bu uzun soluklu yolculuklarda Portekizli askerler ve denizciler her yeni toprağa ayak basınca ateşli toplar ve silahları ile yerli halkı kendilerine itaat etmeye mecbur ediyorlardı. Ticaret hedefiyle denizlere açılan bunlar şimdi yeni toprakları bir bir ardı sıra Portekiz kralının adına işgal edip Portekiz bayrağını göndere çekiyorlardı. Bu hikaye ne kadar da Yunanlıların Truva atının hikayesine benziyor. Kesinlikle bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Tahtalardan yapılan kocaman bir at. 10 yıl süren bir savaşın ardından Yunanlılar ve Truvalılar arasında barış ve dostluk simgesiydi. Fakat bu at tıpkı portakal gibi kendi içinde askerleri vardı. Bu askerler portakalın C vitamini askerliğinin tam tersini hiçbir şey iyileştirmezken üstelik Truva halkına saldırdı. Onlar gece vakti kendi küçük dünyalarından çıktılar ve Truva halkı uykuda zafer rüyası görürken kalenin kapılarını düşmana açtılar. Kenti yaktılar ve her şeyi yağmaladılar. Prince Henry'nin emriyle Senegal, Gambiya ve Kongo birbiri ardı sıra işgal edildi ve Portekizli denizciler ekvator çizgisini geçmeyi başardılar. Onlar ayak bastıkları her sahile orada elde ettikleri malların adını verdiler. Fil dişi sahilinde filleri adeta katliam edercesine bol miktarda fil dişi kazandılar ve yine kıyısına cennetin tahılı olarak bilinen biberi nedeniyle tahıl kıyısı adını verdiler. Köle sahili ve altın sahili de yeni fethettikleri diğer toprakların adıydı. Bu topraklar işgalcilerine bağışladıkları nimetlere uygun olarak isim kazandılar. 1460 yılında ölen Prens Harry'nin ardından yeğeni onun yoluna devam etti ve sonunda Bartolomeus Dias adında bir denizci, Atlas Okyanusu'nun korkunç fırtınalarını geride bırakarak Afrika'nın güney noktasına ulaşmayı başardı. Dias, Atlas Okyanusu'nun kendisine yaşattığı korkunç fırtınalar nedeniyle dünyanın bu noktasına fırtınalar burnu veya umutsuzluk burnu dedi. Fakat bu olay kendi tahtında rahatını bozmadan oturan Portekiz kralı için çok hoş ve iyi bir olaydı. Bu başarının ardından daha fazla servet kazanacağını umut eden Portekiz kralı bu noktaya Umut Burnu adı verdi. Artık Portekizler şimdi kuzeye doğru hareket ederek Hindistan'a ulaşabiliyorlardı. Diaz'ın başarısından 10 yıl sonra Portekiz kralı bir diğer denizcisini, çok tanınan Vasco da Gama'yı okyanuslara yolcu etti. Gama, Afrika'nın doğu sahiline ulaştı ve fakat Hindistan'a ulaşma yolunu daha bulamamıştı. O dönemlerde Doğu Afrika ticareti Müslüman ve Arap tüccarların tek elindeydi ve sırlarını batılılara açıklamıyorlardı. Gama şeytanca bir plan yaptı, tüccarları kendi gemisine davet etti ve önlerini mükellef sofrada envai çeşit şarapları koydu. Böylece sarhoş olunca onlardan Hindistan ile ilgili baklayı ağızlarından çıkarabileceğini sandı. Fakat Gama gemisinin güvertesine gelenlerin tümü Müslümandı ve şaraba asla dokunmuyorlardı. Gama çok öfkelendi ta ki en sonda İslam şeriatine pek de bağlı olmayan bir tacir buldu. Ahmet bin Macid, da Gama gemisine gittiğinde rengarenk Avrupa şaraplarını görünce kontrolünü kaybetti ve Portekizli sarhoş denizciler arasında şarap içmeye başladı. Giderek sarhoş olan Ahmet, kontrolünü kaybedince Hindistan yolunun tüm detaylarını anlattı ve da Gama'nın sekreteri de büyük bir heyecan ve aceleyle onun her bir kelimesini teker teker yazdı. Portekizler nihayet Hindistan'a ulaştılar ve böylece laubali bir denizcinin sarhoşluğu Hindistan'ın sömürülmesine sebep oldu. Kajikot, Hintli bir prensin hüküm sürdüğü Hindistan'ın kentlerinden biriydi ve ülkenin başlıca ticaret merkezlerinden biri. Prens, Portekizlerin 20 Mayıs 1498'de kente girişlerinden haberdar olunca onları kendi sarayına davet ederek ağırladı. Prensin sarayının ihtişamı ve süslemeleri Portekizlerin gözlerini adeta kamaştırdı. Mücevherler ve irili incilerle süslenmiş olan taht ve prensin altın gerdanlığı ve bilekliği Portekizlerin gözlerini alamadığı şeylerdi. Onlar artık zengin bir toprağa ayak bastıklarından emin olmuşlardı. Da Gama Portekiz kralının ihtişamından prense söz edince prens Portekizlerin Kajikot'ta ticaretini olumlu karşıladı. Fakat pazarda başka bir olay yaşandı. İnsanlar Portekizlerin mallarına ellerini bile sürmüyor, onlarla alışveriş yapmıyordu. Portekizler geri dönmeye karar verdiler. Fakat Hintli prens onlardan vergi almak istedi. Vergi ödemek istemeyen da Gama ise gemisine giren birkaç tüccarı rehin aldı ve onları prensin ancak vergiden vazgeçmesi şartı ile serbest bırakacağını söyleyerek şantaj yaptı. Hintli prens Portekizlerin rehin alma olayına sert karşılık vermek yerine Portekiz kralına sevgi dolu bir mektup yazdı ve mektubu da Gama'ya verdi. Sonuçta Portekizler kendi ülkelerinin yolunu aldılar. Fakat rehinelerden birkaçını da kendileriyle beraber götürdüler. Da Gama'nın ardından Portekiz'den birçok Truva atı Hindistan'a gitti. Kendi çıkarları için ateşli silahları ve topları kullanan birçok ticari ve askeri gemi. Portekizli tüccarlar Hindistan'a girişleri ardından yerel yöneticilerle bağlantıya girdiler ve ürünlerini depolamak için onlardan bazı mekanların tahsis edilmesini istediler. Fakat bir süre sonra bu depolar savaş silahlarıyla dolup taştı. Hindistan'da iç savaşın ateşini yakacak olan silahlar. Portekizlerin arabuluculuğu ile ihtilaflar zirve yapınca Portekizler iki rakipten birinin tarafını tutuyor ve onların desteğiyle bölgede Portekiz hükümetine tabi olan bir yönetim iş başına geliyordu. Dagama Hindistan'a ilk yolculuğundan 2 yıl sonra başkalarının onun yerinde gözleri olduğunu hissedince bir kez daha Hindistan'ın yolunu aldı. Kaşikot yakınlarında hac ziyaretinden Hindistan'a geri dönmekte olan bir gemiye rastladı. Dagama tam bir kabadayılık örneğinde onlardan yüklü miktarda haraç aldı ve değerli mallarına el koydu. Fakat olaylar burada bitmedi. Dagama Müslüman hacıların gemisini ateşe verdi ve kadın erkek, çocuk yaşlı, yaklaşık 4000 yolcusunu da denizin ortasında gemide diri diri yaktı. Dagama bu cinayet ve deniz korsanlığın ardından Kajikoda vardı ve prensten her şeyden önce acilen Arap tüccarları kentten atmalarını istedi. Fakat prens bu isteği kabul etmeyince Dagama bu kez Kuşen adında başka bir kentin yolunu tuttu. Kuşen hükümranı Kajikot prensi ile rekabette Portekizlerin desteğini alabilmek umuduyla daha önce Portekizlere birçok imtiyaz vermişti. Prens durumu böyle görünce güçlü bir ordu ile Kuşen'e saldırarak hain muhaliflerini bastırmak istedi. Bu durumda Dagama Kuşen hükümranına destek vermek yerine onu yalnız bıraktı ve değerli bir baharat yüküyle Portekiz'e geri döndü. Portekiz kralının daha sonraları Hindistan'a gönderdiği kişiler daha büyük hayaller ve planlarla bu yolculuğa çıktılar. Onlar Hindistan'a ilaveten Aden Boğazı ve Fars Körfezi gibi önemli boğazları da ele geçirmek istiyorlardı. Ta ki İran'da Şah İsmail Safevi döneminde Portekizler Fars Körfezi'ne saldırdılar ve 100 yıllık bir süre burada kaldılar. Ardından Portekizler Malezya, Java, Brunei, Maluku adaları ve Yeni Gine'yi işgal ettiler ve kolonilerini genişlettiler. Onlar insanları Hristiyanlığa davet ediyor ve onları asker veya hizmetkar olarak kullanıyorlardı. Buralarda eğer yöneticiler Portekiz hükümetine boyun eğseydi, yönetimlerine devam edebilirlerdi. Tüm bu başarılar Portekiz kralının kendini Uğurlu Manuel olarak adlandırmasına da sebep olmuştu. Truva atı eski bir hikayedir ve Portekizlerin Truva atının Hindistan'a ve diğer Asya ve Afrika ülkelerine ulaşmasından yüzyıllar geçiyor. Fakat günümüzde de dünyamızda birçok Truva atı vardır ve bunun yanında bir o kadar Manuel kendini uğurlu ve mutlu tanıtıyor. Tabii ki dünyanın acı hatıraları bununla bitmiyor. Portekiz'in ardından diğer Avrupa ülkeleri de altın krizine girerek gemilerini okyanuslara salıverdiler. Dünya hatıralarına diğer bir bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı parsi.ir adresinden ve de Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı.
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ordusu ve beraberindekilerin Kerbela'da yaşattıkları hamasetin yanı sıra Kufe ve Şam halkından kocalarının tam tersine Yezid ordusuna destek vermek istemeyen faziletli kadınlar da vardı. Onlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı desteklerken Ehlibeyt esirlerini himaye edip onların hakkaniyetini savundular.
Tarih boyunca kadınlar her iki hak ve batıl, iman ve imansızlık, iyilik ve kötülük cephelerinde rol aldılar. Ahlak, maneviyat, iffet ve takvayı koruyan kadınlar, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olarak toplumun saadet ve selametine garantilediler. Bu arada insani doğallarını da unutan ve göz ardı eden kadınlar da fesat ve yok oluşa yüz tuttular. Kur'an-ı Kerim başkalarına ibret olsun diye bazı iyi ve kötü kadınların hayatını konu etmekte. Bu ilahi kitap birçok olumlu değişikliklere sebep olan Hazreti Meryem ve Firavun'un eşi Asiye'nin yanı sıra düşünce ve davranışları ile insani faziletlerin yok olması, hem kendi ve hem başkalarının alaşağı edilmesine sebep olan Hazreti Lut ve Nuh gibi peygamberlerin eşlerine de değinmekte.
Tabii ki kadının doğası ve özü erkek gibi ihtiyar, sorumluluk ve de kemale ulaşmak gibi üç önemli insani özelliğe sahiptir. Kur'an-ı Kerim cennet nimetlerinden söz edince hem kadın hem erkeği muhatap alıyor. Nitekim Hadid suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruluyor. Mü'min erkeklerle mü'min kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir. Bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.
İnsanlık toplumunun yarısını oluşturan kadının gerçek çehresi eski tarih yapraklarında kendini en iyi şekilde gösterirken onun olumlu ve olumsuz rolünü gözler önüne seriyor. Kadının Kerbela'daki olumlu rolü ve İmam Hüseyin'in mesajını duyurmak olumsuz rolünden çok daha parlak ve koyudur. Nitekim Hazreti Zeynep gerçeği ve imameti savunmakta ve de yüceliğe doğru harekette eşsiz ve kalıcı bir örnektir. İmam Hüseyin ordusu ve beraberindekilerin Kerbela'da yaşattıkları hamasetin yanı sıra Kufe ve Şam halkından kocalarının tam tersine Yezid ordusuna destek vermek istemeyen faziletli kadınlar vardı. Onlar İmam Hüseyin'i desteklerken Ehlibeyt esirlerini himaye edip onların hakkaniyetini savundular. Bu destek ve savunma o hazretin ve sahabesinin mazlumca şehadetinin ardından hemen sonra Aşura gününün akşam saatlerinden itibaren başladı. Kadınlar bu harekette basiret ve bilinçle olaylara baktıklarını ve yaklaştıklarını gösterdiler.
İmamın şehadetinden henüz birkaç dakika geçmişti. Her yer kan, ateş ve dumandı. Düşman İslam kampını yağmalamakta ve her yeri yakmaktaydı. O hengamede bir ses duyuldu. İlahi hükümden başka bir hüküm yoktur. Gelin Allah için intikam alalım. Bu kocasıyla birlikte düşman ordusunda olan Bekr bin Vail aşiretinden bir kadının sesiydi. O İbn Ziyad ordusunun sayısız kasvetli cinayetlerini görünce eline kılıcını alıp erkeklerin çadırlarına doğru koştu ve haykırdı. Ey Bekr bin Vail aşireti! Acaba peygamberinin kızlarının yağmalanmasına göz mü yumuyorsun? O bağırıyor ve yardım istiyordu. Kocası sinirlendi ve ona doğru koşarak düşmana saldırmasına engel oldu.
İmam Hüseyin ve Sadık yarenlerinin şehadeti ardından İbn-i Ziyad ordusunun komutanı Ömer bin Saad, imamın mübarek başını Kerbela'dan Kufe'ye götürmek üzere Huli adında birini görevlendirdi. Huli gecenin bir vakti Kufe'ye vardı fakat sarayın kapıları kapalıydı. Çaresizce imamın gül yüzlü başını evine götürmek zorunda kaldı. İmam ve ehli beytini çok seven eşi Nevar, yolculuğunun nasıl geçtiğini sorunca Huli, ''Sana hazine getirdim. Hüseyin'in kesik başı şu anda senin evinde.'' dedi. Nevar bunu duyunca kalbi sanki çarpmaktan durdu. Bacakları gövdesine taşımaz oldu ve bembeyaz kesildi. Büyük bir öfkeyle bağırdı. ''Eyvahlar olsun sana. İnsanlar yolculuktan altın ve gümüş hediye getirirken sen Resulullah'ın evladının kesik başını mı getiriyorsun?'' diye sordu. Huli, ''Yarın kesik başı İbn Ziyad'a götürdüğünde büyük bir mükafatla ödüllendirileceğini söyleyince Nevar dayanamayıp ''Allah'a yemin ederim ki seninle artık bir çatı altında yaşamayacağım. Sen Resulullah'ı evladını öldürmekle incittin. Alem kadınları baş tacının evladının başı ile ödül almakla Allah'tan korkmuyor musun?'' deyip yaşlı gözlerle eşini terk etti.
Abdullah bin Ömer Ensari'nin kızı Dürretoğlu Sedef döneminin ehl-i beyt dostu ve cesur kadınlarından biriydi. İmam Hüseyin aleyhisselam ve sahabesinin şehadeti haberini duyunca hıçkırıklara boğuldu ve babasına hitaben ''Babacığım, hidayet ehlinin şehadeti ardından artık dünyada hayır kalmadı. Allah'a yemin ederim ki halkı ayaklandıracağım, esirleri serbest bıraktıracağım, imamın mübarek başını geri alacağım ve kendi evimde toprağa vereceğim.'' dedi. Ardından Dürretülü Sedef evden çıktı. Halep ve civar kentlerin halkını yardıma çağırdı. Tarihi belgelere göre 70 kadın ona katıldı. Hepsi savaş giysileri kuşanıp düşman ordusu ve esirler kervanına doğru yola koyuldu. Çocukların ağlama ve kadınların seslerini duyunca duygulanıp ağladılar. Ardından gizlenip düşmanı tespit etmeye başlayıp onlara saldırdılar. Dürretoğlu Sedef eşit olmayan bir savaşta şehit oldu.
İmam Hüseyin ve sahabesinin şehadetinden bir süre sonra Beni Esed aşireti Kerbela'dan geçerken çöl ortasında kızgın güneşin altında bırakılan cesetleri görünce çok duygulanıp Kabili'ye dönüp erkeklerini olaydan haberdar ettiler. Fakat İbn-i Ziyad kadınları ellerinde kazma, kürek ve hasırla Kerbela'ya gidince erkekler galeyana gelip onların arkasından harekete geçtiler. O acı günde kadınlar ve erkeklerin ağlama sesleri semaya yükseldi. Şehitlerin başsız bedenleri tanınmaz haldeydi. Beni Esed aşiretinin hareketi Aşura'nın ardından İbn-i Ziyad ve Ümeyye oğullarına karşı ilk isyan ve muhalefet hareketi olarak tarihe geçti.
Hint, Yezid'in eşlerinden biri ve Hazreti Zeynep mektebinde öğrenim gören biriydi. Esir olarak Şam ve eşinin sarayına getirilenlerin İmam Hüseyin'in ehl-i beyti olduğunu öğrenince feryat edip elbiselerini parçalayıp yalın ayak koşarak eşinin yanına gitti. Yezid özel misafirleriyle birlikte oturmuştu. Hint, ey Yezid! Hüseyin'in kesik başını mızraklar üzerinde Şam'ın kapısında asılmasına acaba sen mi emir verdin diye sordu. Şahlık makamında misafirleriyle birlikte oturan Yezid eşini o halde görünce kalkıp üzerini örttü ve çevredekileri kandırmak için evet, peygamberin kızı için ağla. Allah İbn-i Ziyad'ı lanet etsin ki Hüseyin hakkında acele etti ve onu öldürdü diyerek suçu İbn-i Ziyad'a yüklemek istedi. Yezid eşi Hind'in üstünü örtünce Hind sinirlenerek ''Yazıklar olsun sana ey Yezid, bana hassasiyet gösterip üstümü örttün. Neden bunu Hazreti Fatıma'nın kızları içinde yapmadın? Neden onların yüzlerini açtın ve onları harabede tuttun?'' Hind'in bu sözleri ardından sarayda bulunan diğer kadınlar da ağlamaya ve feryat etmeye başladılar.
Böylece İmam Hüseyin'in din işlerinde kıyamette emri bil maruf ve nahiyel münker felsefesi, Aşura kıyam ardından Kufe ve Şam'da kadınların harekete geçip hamaset yaratmasına sebep oldu. O kadınların her biri kendi güç ve konumu itibariyle hakkı savunmak ve ifşaatta bulunmak için her fırsatı değerlendirdiler.
Gündüz hayalimde, gece düşümde. Gel dinim, imanım, İmam Hüseyin. Yılım 12 ay sabah seherinde. Her dertlere derman, İmam Hüseyin. Divitim var, kalem tutmam elimde. Hakkın kelamın okurum dilimde. Muhammed'in sancağının dibinde salınır da mazlum İmam Hüseyin. Aşk kitabın Huda bana gönderdi. Gökten Cebrail de yere indi. Yezidleri cehenneme gönderdi. Alimsin keyfimiz İmam Hüseyin. Hatice rehberi divanda bir yar. Fatıma ana ağlar hem saçın yolar. Hakka terazi olmuş mizan kurar. Şehit donu giyen İmam Hüseyin. Pir Sultan ne güzel bulmuş yerini. Ben pirime kurban verdim serimi. Muaviye oğlu mülcem soyunu sürülsün dergâhtan der İmam Hüseyin.
Muhterem dinleyiciler, Aşura Hamasetinde Kadının Varlığı isimli programı dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yayınladığı mesajda İran Milli Genç Güreş Takımı'nı dünya şampiyonu kazandığından dolayı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin önemine vurgu yaparak, İran'ın 13. hükümetinde iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Silahlı Kuvvetleri düşmanın tüm tehditlerine ve kinlerine pişman edici cevap verdiğini söyledi. Taklit mercilerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, Kur'an-ı Kerim'e yenilenen saygısızlık vesilesiyle gönderdiği mesajda, İslami örgütler ve ülkeler Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla mücadele etmek için ciddi bir karar almalıdır açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer enerjinin ülke elektriği içindeki payı 20 bin megawatt olarak belirlendi ve bu konuda araştırma yapıldı ve bunun için bilgi desteği ihtiyaç var açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi Genel Müdürü İran'ın Rusya'dan yük taşıma seviyesi geçmişe göre %70 arttığını belirtti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'tan El Halve kampındaki çatışmaların durdurulması için yardım istedi. Amerikan işgal tarafından Suriye buğdayı çalınıyor. Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile barışa vurgu yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের